bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Güneş Giderken Necati Tosuner Tema Yayınları 1. Baskı İstanbul Eylül 1998 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Fatoş Özdemir. Ve sen ne yapacaksın? Çünkü biliyorsun nasıl olsa öyle de böyle de olsa yağmur dinecek. Sen ne yapacaksın? Yarın ya da sonraki gün yağmur dindiğinde, ıslaklık kuruduğunda, her yer daha yeşillenmiş olduğunda sen ne yapacaksın? Badem çiçeklendiğinde, çağla çıkıp kabuk olduğunda, kırılıp ince kabuğu ayıklandığında, sobaya kabuk atıldığında sen ne yapacaksın? Şimdi nane limon kaynatanın da yoktur senin. Güneş Giderken Necati Tosuner'in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış yeni öykülerinden oluşuyor. Güneş Giderken Necati Tosuner 1944 yılında Ankara'da doğdu. 1966 yılında Pertev Niyal Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre basın ilan kurumunda çalıştı. Sonra birkaç yıl Almanya'da bulundu. Türkiye'ye dönünce Derinlik Yayınları'nı kurdu ve yönetti. 1983'ten beri reklamcılık alanında çalışıyor. 4 yaşından bu yana yaşadığı sakatlığın derin izlerini taşıyan yapıtlarında yalnızlık, farklılığa isyan, insanlara küskünlük gibi yoğun duyguları, gündelik yaşamın sıradan olgu ve olaylarıyla iç içe işledi. Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan öykülerini Özgürlük Masalı, Çıkmaz'da, Kambur, Sisli, Necati Tosuner Sokağı, Çılgınsı adlı kitap öyküleri izledi. Yayınlanmış bir de romanı vardır. Sancı. 1. baskı 1977. Çocuk kitapları. Keleş Osman evden kaçıyor. Keleş Osman'ın tarihle başı dertte. Dayım balon olmuş. Tiyatro oyunu Fareli Sokağın Kızı. İki gün adlı öyküsüyle 1970 TRT Başarı Ödülünü, Sancı'yla 1978 Türk Dil Kurumu Roman Ödülünü kazandı ve Armağan adlı öyküsüyle 1997 Haldun Taner Öykü Ödülü'nde birinci oldu. Yapı Kredi Yayınları, Necati Tosuner'in tüm öykülerini Kambur ve Öncesi, Sisli ve Sonrası ve Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi adlı kitaplarında toplamıştı. Güneş Giderken Tosuner'in yeni öykülerinden oluşuyor. Necati Tosuner, Güneş Giderken Öyküler. Ayten'in Keremli Öyküsü. Dün değil, dünden önceki gün. Burada, apartmanın önündeki duvarda oturdum, sokağa baktım. Kedilere, köpeklere, arabalara, kamyonlara baktım. Bakkal İsmet amca Manav Ali ile kavga etti. Kötü kötü konuştu. Manav Ali de yumruk attı. Televizyon gibi yok, polisler gelmedi. Duvarın güneşli yerine bir kedi çıktı. Bir kedi daha geldi. Duvara çıkmadı, orada yattı. Karşı apartmanda Gökhan bahçeye çıktı. Sokağa çıkmadı. Annesi yasaklamış. Bahçede bisikletine bindi. Gelsene diye beni çağırdı. Ben de oraya gitmedim. Kendi binsin. Bakkalın önünde biri kola içti. Aslı balkondan seslendi. Bakmadım. Sonradan baktım. Çekirdek çitliyordu. Aşağıdaki büyük yoldan yangıncılar geçti. Evler arasından kırmızı arabalar hızla gitti. Yandaki arsada kireç çukuru vardı. Göl gibi olmuştu. Yemyeşildi. Orada üç köpek görünüyordu. Biri karaydı. Sonra gittiler. Yok, havlamadılar. Bakkala ekmek kamyonu geldi. Ekmekler bakkala taşındı. Bir teyze yukarıdan sepet sarkıttı. İsmet amca sepete iki ekmek koydu. Teyze sepeti yukarı çekti. Çok yavaş çekti. Gökhan yine seslendi. Ben gitmedim. Duvarın üstünde hep öyle oturdum. Gökhan bisikletten düşüyordu. Düşmedi. Funda geldi. Okul servisinin kapısı kendi kendine açıldı. Funda indi. Bana baktı. Evlerine gitti sonra. Simitçi geçti. Balkona baktım. Annem yoktu. Aslı vardı. Öteki kedi de duvara çıktı. Sonra Funda aşağı geldi. Yıldız almış. Funda hep yıldız alıyor. Yaz olunca karne alacak. Funda okulu anlattı. Sonra babası geldi. Gittiler. Gökhan da gitti. Giderken bakmadı. Önümde beyaz bir araba durdu. Bir teyze indi. Bana baktı. Çantasını aldı. Arabayı kilitledi. Sonra yine baktı. Ben de ona baktım. Sonra gülerek baktı. Ben de güldüm. Delikanlı, senin adın ne dedi. Bana delikanlı dedi. Yanıma geldi. Senin adın yok mu dedi. Var dedim. Peki neymiş bakalım? Kerem dedim. Yalnız başına burada ne yapıyorsun Kerem? Oturuyorum. Yok mu senin arkadaşın? Var dedim. Saçlarımı sevdi. Peki kardeşin var mı? Parmağımla balkonu şöyle gösterdim. O işte. Balkona baktı. Ablanın adı ne dedi. Aslı. Sonra da sordum. Bu senin araban mı? Evet dedi. Beğendin mi? Hızlı gidiyor mu? Evet. Ben de bineyim mi ha? Güldü. Başka zaman dedi. Ne zaman dedim? Bilmem. Sonra gitti. Bizim apartmana girdi. Sonra onun arabasına baktım. Sonra arabanın yanına gidip baktım. Camdaki delikanlıyı gördüm. Güldüm ve eve koştum hemen. Anneme dedim ki ben delikanlıyım. Annem güldü, güldü. Sen ne anlarsın dedi Aslı. Ayağımı pat diye yere vurdum. Ben anlarım. Benim oğlum anlar dedi annem. Sonra babam gelince senin oğlan delikanlı oldu dedi annem. Aslı da oradan dedi ki sevsinler. Babam da önce baktı baktı bana. Gel bakalım delikanlı dedi sonra. Dün o beyaz araba hiç gelmedi. Funda aşağı indi, sonra Funda gitti. Dersleri var Funda'nın. Kediler duvarın üstünde yan yana oturdular. Gökhan camdan baktı. Yok, bahçeye inmedi. Annem balkondan para attı sonra. İsmet amcaya gidip dondurma aldım. Dondurma güzel. Sonra baktım beyaz araba birden gelmiş. Dünkü teyze yine güldü bana. Dondurma mı yiyorsun Kerem? Ben de dedim ki yaz geldi. Güldü. Sonra yanıma oturdu. Demek yaz geldi dedi. Geldi dedim. Saçlarımı sevdi. Ne olmuş yaz gelmişse? Dedim ki yaz gelecek, gelecek. Yaz gidince ben okula gideceğim. Servis gelecek. Kapısı kendi kendine açılacak. Bineceğim, gideceğim. Hep yıldız alacağım okulda. Ne güzel dedi. Sarıldı bana. Ben de sordum. Senin adın ne? Funda. Dedim ki ne? Beğenmedin mi dedi. Funda işte. Bir şey demedim. Arabanı yıkamışsın dedim. Evet delikanlı dedi. Güzel olmuş mu? O bana yine delikanlı dedi. Beni ne zaman bindireceksin dedim. Saçlarımı okşadı. Okula gidip yıldız alınca dedi. Sonra da gitti. Sonra ben de eve koştum. Funda bana delikanlı dedi. Ha dedi annem. Funda mı dedi sana delikanlı diye. Hem bana sarıldı hem de delikanlı dedi. Funda daha yeni gidiyor okula dedi annem. Nereden bilirmiş sarılmayı? Anne o Funda değil. Bu büyük. Arabası var dedim. Sen şu yukarı komşunun kardeşi Funda'yı diyorsun. Evet. Annem güldü güldü. Sonra dedi ki ah oğlum o Funda evli. Ben de dedim ki olsun evliyse evli. Bugün Ayten teyzem Almanya'dan geldi. Evdeki herkes birbirine sarıldı. Kerem beni unuttun mu dedi bana. Bana sarıldı. Ayten teyzemin saçları kısacık. Annem dedi ki Ayten nedir bu saçların böyle? Ayten teyzem güldü. Güldü ve beni zorla kucağına aldı. Oğlan gibi dedi annem. Oğlan gibi mi dedi Ayten teyzem. Kerem'in saçları daha uzun. E yani dedi annem. Ayten teyzem güldü beni gıdıkladı. İndir beni dedim. Teyzeni özlemedin mi dedi. Annem dedi ki o Funda'yı özlüyor. Herkes güldü. Ben de dışarı kaçtım. Sonra duvarda oturdum. Gelene geçene baktım. Arabalara, kedilere, köpeklere baktım. Canım çok sıkıldı. Bizim balkona baktım. Herkes oradan bana bakıyordu. Aslı gülüp duruyordu. Canım daha çok sıkıldı. Sonra Ayten teyzem aşağı geldi. Ben de yanına oturabilir miyim? Otur. Karşıda camdan Gökhan ile annesi bize baktı. Yoldan geçenler bize baktı. Simitçi geldi sonra. Sonra Ayten teyzem dedi ki simit alalım mı? Simitçi Ayten teyzemin saçlarına baktı. Yok dedim. Dondurma daha iyi. Ablam dondurmaya kızmasın dedi. Annem kızmaz dedim. Sonra giderken Ayten teyzem kedileri sevdi. Bakkala gittik sonra. İsmet amca Ayten teyzemin saçlarına baktı. Bakkalda biri daha vardı. O da baktı. Dondurmalarımızı alıp duvarda oturduk. Yok Funda gelmedi. Sonra Ayten teyzeme Funda'yı anlattım. Tramvayda yol boyunca dışarının kayıp giden görüntüsüne bakarak Sanki bakmak da değil, dalmış gitmiş olarak o küçücük Kerem'i düşünüyor Ayten. Kerem'in ama Funda evli deyişini, kendisinin ablasından duyduğunu yansıtarak olsun evliyse evli deyişini, Kerem'in dudaklarında biçimlenen gülücüğü ve ufacık kollarıyla sımsıkı sarılışını düşünüyor Ayten. Tramvay sola dönünce yandan güneş vuruyor. Ayten'in yüzündeki mutluluk ışıyor, daha da sıcaklık kazanıyor. Sanki iç ısınıyor. Boynunun güzelliğinde, kısacık saçlarıyla, başı sanki kıvançla dikleşiyor, yüzünde solgunluğunu az önce geride bırakmış bir güzellik yer tutuyor. Sonra sanki birden kendine gelirmiş gibi sağa sola şöylesine bakınıyor. Sonra gözleri tarıyor çevreyi ve hemen de sakinleşiyor. Biraz da kendine kapanıyor. Kendini gizlemek istermiş gibi sakınmaya, korunmaya çalışırmış gibi sanki. Sonra da aktarma yapacağı yere daha iki durak varken tramvaydan hemen inme telaşlarına kapılıyor. Niçin? Sanki bir şey mi var? Sanki bir şey yok mu? Nasıl da yok ya? Peki bir şey yoksa bu neyin nesi bu? Kendiyle didişmek istiyor değil, kendini bırakıyor dalgınlığa yine. Caddenin akşam üzeri kalabalığı arasında artık batmaya iyice niyetlenmiş güneş ardını almış ve üstüne dinginlik örtülmüş duygularını yok sayarak sanki uzaklaşır gibi ağır ağır yaklaşarak kendine yürüyor Ayten. Dalgınlıklardan dalgınlıklara kapılarak ve hiç yok olandan bir mutluluk yaratarak, başaramayıp adımdan adıma çoğaltarak mutsuzluğunu koyulaştırarak ve ağırlaştırarak yürüyor. Sanki nereye gittiğini bilmiyor mu? Bu uçak şirketinde önemli bir yeri var Tuncay'ın. Uzun boylu, yapılı ve sarışın. Saçlarının önlerde biraz açılmışlığı ona gereğinden çok olmayan bir olgunluk kazandırıyor. Dış görünüşünün hiç Türk'e benzememesinin buralarının insanlarınca bir ayrıcalık sayılmasına da aldırıyor değil elbet. Birden Ayten'in kapıdan girişini görüyor Tuncay. Kapının açılınca çın çın edişi ve sanki inanılmaz bir şey gerçekleşiyormuş gibi kapıdan süzülen Ayten. Ve onu görmekle birden yükselen, Tuncay'ı tümüyle saran o heyecan dalgası ve ne yapacağını şaşırmış kalmış gibi olan bir yeni yetme coşkusu. Ve dalgınlıklar içinde yüzen Ayten'in orada broşürleri inceliyormuş görüntüsü, sanki çevresine bakınmaktan kaçınırmış gibi duruşu. Caddenin karşısındaki kilisenin önünden bir akordeon sesinin sanki tam da o anda yükselmiş oluşu. Ayten Hanım diye sesleniyor Tuncay. Dönüp bakıyor Ayten. Az önce sevinçten sevince uçan Tuncay'ın yüzünde şaşırmışlık arıyor, bulamıyor. Buraya buyurmaz mısınız diyor Tuncay. Dar aralıktan geçerek Tuncay'ın karşısına yöneliyor Ayten. Tuncay'ın uzanmış elini sıkarken sanki yalnızca duvardaki Alanya posterine bakarmış gibi oluyor. Ve gösterilen yere otururken küçük bir tedirginlik duyumsuyorsa da içinde ona aldırış etmemeyi seçiyor hemen. Kendi ayağıyla gelmiş olmak mı yoksa Tuncay'ın çok olağanmış gibi karşılayışı mı tedirgin ediyor Ayten'i? Oturduğu döner koltuğu denermiş gibi bir iki sağa sola kıpırdadıktan sonra birden, evet birden Tuncay'a bakıyor ve biraz da rahatlıyor sanki. Hiç aramadınız diyor Tuncay. Siz de telefon etmiş sayılmazsınız diyor Ayten. Çok haklısınız diyor Tuncay. Hemen de sanki ellerinin ne yapacağını şaşırmış kalmışlığına bakıyor ve kendini uzaklaştırmaya çalışıyor kendini inceliyor olmaktan. Ayten'in biçimli başına, narin boynunun duruşuna, sonra da soran, sorgulamadan soran, sormakta ısrar eden gözlerine bakıyor. Çay diyor, çay içeriz değil mi? Vaktinizi almayayım diyor Ayten. Ne demek şu kilisenin saatini bile durdurabilir insan size vakit yaratmak için. Buna inanmak güzel olabilirdi diyor Ayten. Ve durup ekliyor. Gerçekten. Söylenenin, söylenmek istenenin ne olduğunu, ne olmadığını kendine sormaktan kaçınıyor Tuncay. İçeri seslenmeye sığınıyor. Bize çay diyor, lütfen. Sonra da diyor ki, neler yapıyorsunuz? Ne olsun, çalışıyorum diyor Ayten. Gündelik şeyler, pek bir şey sayılmaz yani. Hep öyle diyor Tuncay. Sesinde bir titreme sezinlemiş gibi diyeceğini diyemeden susmayı seçiyor. Bakıyor, Ayten'in yüzünde anlamışlığı görünce de başka dallara atlamaya kalkışıyor. Şu geçenlerin telaşına bakın diyor. Cuma akşamları hep böyle oluyorlar. Dönüp dışarıya bakıyor Ayten. Hafta sonunu yakalamaya çalışıyorlar diyor. Tuncay'a bakmıyor. Herkes kendi hafta sonunu yakalamanın peşinde diyor. Bu dalgınlık size çok yakışıyor Ayten Hanım, diyor Tuncay. Sanki çok daha güzelleşiyorsunuz. Ne bileyim sanki. Öyle mi? Teşekkür ederim, diyor Ayten. Üzünç mü, sevinç mi dolu olduğu ayırt edilemeyen bir sesle. Tuncay tam da neler oluyor diye kendine sormaya başlamışken çaylar yetişiyor imdadına. Ha, çaylar. Tek şekerde değil mi? Türk işi ince belli bardaklara bakılıyor. Çaylar karıştırılıyor. Sesi dinleniyor, yudumlanıyor. Susuluyor. Bir şey yokmuş şu yakalamayı önce Tuncay başarıyor. Ha sahi Kerem miydi adı yeğeninizin hani? Aa evet, diye sevinçle atılıyor Ayten. Özel bir merakı vurgulamak istermiş gibilerden soruyor Tuncay. Hala aşık mı? Gülmeye başlıyor Ayten. Hiç bilemiyorum. Sonra da bir şey yokmuşu kolayca bürünerek şimdi okula gidiyor diye ekliyor. Ve gözlerinde parlayan bir buluşla diyor ki ha Tuncay Bey, sizden bir ricam olacaktı. Rica ne demek Ayten Hanım, buyurun. Kerem için bir şeyler almıştım. Postaya verecektim. Düşündüm ki posta gecikebiliyor. Hani uçakla gönderebilir miyiz diye soracaktım size. Tamam kolay. Yarın İstanbul'a gidiyorum. Ben götüreyim. Size dert olmasın ama. Yok canım, niçin dert olacakmış ki? Göztepe'de oturuyorlar da. Bir uğrar bırakırım. Tuncay'ın karşısındaki varlığına bir gerekçe yaratmayı anında başardı diye için için seviniyor Ayten. Çok teşekkür ederim Tuncay Bey. Yarın öğleyin paketi getirsem olur mu? Olur, yalnız şu var. Pazar gecesi döneceğim. Hani bir şeyler ters gider de karşı tarafa geçemezsem sizden biri gelip paketinizi merkezden alır değil mi? Elbette, hatta böylesi daha iyi. Siz hiç yorulmayın. Bizimkiler gidip alsınlar. Sonra da fırlıyor yerinden. Aa, ben gitsem artık iyi olacak. Ayten öyle kaçar gibi kendini dışarı attığında akşam inmiş, hava iyice serinlemişti. Geldiği yolu geriye hızlı hızlı yürürken bir an önce tramvaya yetişmekten başka şey düşünüyor değildi sanki. Yalnızca kendisine şunu dedi. Olsun, evliyse evli. Oysa eve varınca telefonun çalacağını, karşısında Tuncay'ı bulacağını, onun yarın benimle İstanbul'a niçin siz de gelmiyorsunuz diyeceğini, aman yapmayın, üstelik bu benim için iyice lüks olur doğrusu dediğinde, niçin olmasın, şirketimi sizi ağırlamaktan onur duyacaktır diyeceğini, pazar gecesi birlikte dönerdik diyeceğini, Ayten gülmeye başladığında, lütfen beni çok sevindireceksiniz diyeceğini nereden bilsin de. Sıcak bir gün. Sonra bir gün çıktı geldi Esra. Bu yaz döneminin en sıcak günlerinden biriydi. Bunaltıcıydı. Belki daha sıcak günler de gelecekti. İklimler artık şaşırtıyordu. Alışılmadık şeyler oluyordu. Ön biliciler nah bilici olmuştu. Kışın yağmayan kar Nisan'ın sonunu beklemişti. İlk yaz diye bir şey yoktu artık. Mayıs'ta Ağustos sıcakları başlamıştı. Ey kısa ömrüm, nasıl geçersen geç diyen Ağustos böcekleri daha görünmemişti ama karpuz çoktan çıkmıştı elbet ve hemen de kabuğu denize düşmüştü. Evet, kış olunca Ağustos böceği kalıyor muydu ki gidip karıncanın kapısını çalsın? Peki kışın karınca da mı kalmıyordu yoksa kapıyı açacak? Kışın karınca kalmıyorsa o çalışkanlığın ne anlamı olabilirdi? Ve o telaşların, yiyecek diye delirmelerin? Bunları ilk kez eve telefon bağlanmasını beklerken düşünmüştüm. Doğrusu bu belirsiz bekleyiş can sıkıcı bir durumdu. Sonra da karıncaların yaşamı üzerine düşünce üreterek oyalandım durdum. Hani araştırmaya kalksam da yarı uzanıp karınca yuvası incelemeye hiç de niyetim yoktu. Kitaplarımsa kutuların içindeydi. Herkesin daha bilgili bir arkadaşı vardır. Benim birçok vardı. Da bilgili arkadaşlarımı arayacak bir telefonum yoktu ki. Yok, Esra'yı arayacak bir telefon yaratabilirdim. Hiç değilse bakkaldan arayabilirdim. Ona karıncaları mı soracaktım? Ne soracaktım? Oturduğum evden çıkmam söylenince bana bu evi bakkal bulmuştu. Onun da adı Burhan'dı. Şöyle bir taş atımı uzaklıktaki buraya taşındım. Yine de bir sürü dert, epeyce de param gitti. Neyse, çok daha iyi bir evim vardı artık. Kapıya adımı çaktım. Adımı yazıp zile yapıştırdım. Birileri yırttı, yine yapıştırdım. Bakkala giderken kapıya bakkaldayım diyen bir kağıt asmaya özen gösterdim ki hani telefoncular gelecek olurlarsa. Gelmediler. Sinir oldum çünkü telefon çok gerekliydi. Ya Esra ararsa? Hah, niye arasın ki? Niye aramasınmış? Niye arasınmış? Gerçekte böyle evden eve, kiradan kiraya taşınmaların sonunu merak etmiyor da değildim. Gittikçe kentin daha dışına doğru, gittikçe daha alt katlara, yaşlandıkça öyle bodrumlardan bodrumlara. Sonra otellerden otellere, sonuncu sınıf otellere. Sonra Ağustos böceğini, ardından da karıncaları o zaman düşündüm işte. Telefoncular gelmez oldukça da evde gözümden düştü. Kitaplıkları yerleştirmeye falan boş verdim. Başvurumun 13. günü telefonum bağlandı. Hemen Esra'yı aradım. Esra tatile çıkmıştı. Bir notunuz var mı? Evet, 10 üzerinden 10. Burhan aradı, der misiniz lütfen? Burhan Bey, yalnız Burhan. Sonra da yalnız Burhan dedim kendime. Kendi sesimden korktum sanki. Yine de başardım gülermiş gibi etmeyi. Ve Esra'yı bir daha aramamak için kendime söz verdim. Sözümü de tuttum. Bugün hiç de gereği yokken erkenden kalktım. Erken kalkışıma bir anlam vermek, vermemek, bunun üzerinde durmaktan da kaçındım. Hemen giyinip dışarı çıkmak istedim. Kapıcıya siparişlerimi yazdım, naylon torba, kapının tokmağında asılı duruyordu. Torbayı aldım, listeye bir göz attım. Demek yatarken erkenden kalkmak gibi bir kararım yoktu. Listede de pek bir şey yoktu. Listeyi ve torbadaki parayı cebime tıktım, torbayı da yanıma alıyordum az daha. Sinirlendim kendime, torbayı yine oraya astım. Asansörü çağırdım, ortalığın sessizliği içinde çıt etsen çat diye duyuluyordu. Daha sessiz olmaya karar verdim. Posta kutularının oradan geçerken bir an durup duraksayıp az daha elimi benim kutuya, kilitli olmayan kapağını açıp içinde hiçbir şey olmadığından tam emin olmak için uzatıyordum ki son anda elime bir şaplak indirildi sanki, hemen çektim. Öyle ya, bu saatte hangi postayı beklemekti bu? Sonra da buna aldırış etmemeyi seçtim. Attım kendimi dışarı, ıslık çalarmış gibi de etmedim. Bakkalda benim adaş yoktu. Kapıcılar gazete ve ekmek kapışma telaşındaydılar. Sokağın başına doğru yürüdüm, aşağı yöne bakındım. Elbette berber açmamıştı daha. Sanki bu saatte niçin açsındı? Bakkala döndüm yine, alacaklarımı aldım. Çok sıcak bir gün olacağı daha şimdiden belliydi. Emekli olduğum yerin giriş kapısında serinliği koruyun yazardı. Bense sabahın sessizliğini koruyarak girdim eve. Elimdeki kalabalığı bırakınca gidip balkon kapısını açtım. Çıkıp biraz orada durdum. Küçük bir balkonum vardı. Salonun ortasına yeni bir masa yaptırınca bu uyduruk masayı da balkona koymuştum. Uyduruk değil, gerçekte balkonda falan kullanılmak için yapılmıştı. Ben salonun ortasında kullanırken uyduruk duruyordu. Balkon öğleden sonra güneş oluyordu. Akşam üzeri bir süre orada oturuyordum. Biraz da sanki bir tatil yöresinin balkonuymuş gibiydi. Çoluk çocuk, şamata, daha sonra çıkan daha büyükler, daha sonra çıkan daha büyükler, futbol, bisiklet, kaykay, saklambaç, mısırcılar, tüpçüler, ayakkabı ve terlik taksitçisi, çarşaf taksitçisi, kamyonlu zerzevatçı, ardından karpuzcu. Evet, deniz görünmüyordu ama bitişik balkondan kendin pişir, kendin ye kokuları eksik olmuyordu ya. Çayımı balkonda içmeye karar verdim. Masayı bir sileyim diye düşündüm önce. Canım nesi vardı sanki? Eski eşimin buraya taşındığımda getirdiği örtüyü serdim. Güzelce sıvazladım. O şimdi olsaydı masanın şurasına bir de çiçek yerleştirmeden durmazdı. İçerideki çiçekten 3 yaprak koparıp bir çay bardağının içinde şuraya koymayı düşündüm.